neyse adımız ve uyumlu için.
Yemek.
Hayatın Sesleri. Hayatın Sesleri'nden merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında, canlı yayında, haftanın ilk iş gününde yine birlikteyiz sizlerle ve sizleri de bekliyoruz canlı yayınımıza. Bize ulaşabileceğiniz iletişim yollarımızı hemen hatırlatalım. Telefon numaralarımız 090-312-463-3419, 463-3421. Elektronik posta adresimiz hayatinsesleri@trt.net.tr. Facebook, Twitter ve Instagram'da TRT Hayatın Sesleri yazarak da bize ulaşabilir, değerli konuklarımıza sorularınız olursa ulaştırabilirsiniz. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor, 15.55'e dek sürecek yayınımıza hepinizi bekliyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasında dillerden düşmeyen Türk Milletiyiz adlı eserin sahibi, söz yazarı, bestekar ve yorumcu İsmail Hakkı Erdoğmuş'la telefon bağlantımız olacak. Hem müzik çalışmalarını hem de müzik üzerine güzel bir söyleşiyi sizlere ulaştıracağız. Ve sonrasında adım atmayı, yürümeyi zorlaştıran bir ortopedik rahatsızlıktan bahsedeceğiz bugün değerli hocamızla. Topuk dikenini konuşacağız. Hacettepe Üniversitesi Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nilgün Bek hocamız bizlerle birlikte olacak. Sorularınız olursa bekliyoruz. Hayatın Sesleri müzikle başlıyor. Hemen sonrasında ilk telefon bağlantımızda sizlerleyiz.
Kafkaslardan Urumçi'de esen yelim. Kırgız Kazak Uygur benim, Kırım Tatar Özbek benim, Türkmen Nogay Karabağ Azerbaycan sevdam benim.
Kırgız Kazak Uygur benim, Kırım Tatar Özbek benim. Ben Nuray, Karababa, Azerbaycan, sevdam benim. Hey. Hey.
Hem bir inat hem Mostar'da tarihimden miras benim. Makedonya, Rumeli'de, Kıbrıs'ta bir sancak benim. Altay, Hazar, Cuvaş benim. Sibir, Duvar, Başkurt benim. Balkar, Saha, İdil, Uran, Gökoğuz'da kelam benim.
Çuvaş benim, Sibir, Tuva, Başkurt benim, Balkar, Saha, Bilim, Ura, Gökoğuz'dan kelam benim.
Kerkük, Türkmeneli, Halep'te bir yarım benim. Ahıska'da Türk'ün dili, Kafkaslar'da varım benim. Türk'ü hoyrat, ağıt benim. Zeybek, Halay, Horon benim. Göklerdedir sancak bayrak, Anadolu.
Türk'ü boyla, göklerdedir. Sancak bayrak, Anadolu, canım benim. Doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hey, hep kardeşiz, tek milletiz, ana yurdum, Türkiye'm benim.
Hayatın Sesleri devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Az önce dinlediğimiz eserin sahibiyle şimdi sizleri buluşturacağız. İsmail Hakkı Erdoğmuş telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Erdoğmuş, hoş geldiniz yayınımıza.
Hoş bulduk efendim, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bu ne güzel bir eserdir. O kadar mutlu oldum ki, hem sözleri bir harika hem müziği gerçekten insanın kanını kaynatıyor. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim. Dayanan yüreğiniz var olsun.
Sizin de efendim ellerinize, yüreğinize sağlık olsun ki bunun gibi nice nice eserleri buluşturun. Hem Türk dünyasıyla hem de bizlerle. Gerçekten çok güzel. Sevgili dinleyicilerimiz, hem müzisyen, hem söz yazarı, hem bestekar, hem yorumcu İsmail Hakkı Erdoğmuş bizimle birlikte telefon attığımızda. Az önceki eserin sözlerini şöyle şiir olarak sizinle paylaşmak isterim. Yörük Türkmen Oğuzlardan, Bozkırlardan gelen benim, Balkanlardan, Kafkaslardan, Urumçi'den esen yelim. Kırgız, Kazak, Uygur benim, Kırım, Tatar, Özbek benim, Türkmen, Nogay, Karapapak, Azerbaycan, sevdam benim. Daha devam ediyor ama bu iki kıtası bile beni aldı götürdü. Emeğinize sağlık.
Çok teşekkür ederim. Sağ olun.
Ne zamandan beri müzikle uğraşıyorsunuz Sayın Erdoğmuş? Hep mi müzik hayatınızdaydı? Yoksa hani böyle insan bazen kendini müzikle daha iyi ifade edebildiğini düşünür ve müziğe doğru yol almaya başlar. Nasıl oldu? Biraz dinleyicilerimize sizi tanıtabilir miyiz?
Şimdi klasik bir cevap olacak ama çocukluğumuzdan beri zaten bir müzik sevgimiz var. Çocukluğumuzdan beri, ilkokul, ortaokul, lise yıllarından itibaren şiirler yazıyor idim. Besteler, daha sonraki yıllarda beste yapmaya başladım. Ve ilk pop single'ımızı Türk Milletiyiz, Kızıl Elma ve Gitmeseydin isimli bir eserle birlikte çıkardık. Yapıyorduk, hazırdı bestelerimiz ama hep nedense hep dondurucuya koyuyorduk tabiri caizse. Hep buzdolabına koyuyorduk, erteliyorduk. Hayat şartları, koşturmaca.
Ama bazen doğru zaman diye bir zaman gerçekten vardır Sayın Erdoğmuş. Sanıyorum şu an o doğru zamana gelmiş bulunmaktayız. Ne dersiniz?
Evet, galiba öyle oldu. Allah hakkımızda her şeyin hayırlısını versin. Demek ki her şeyin bir yeri zamanı tabii var. Ben bu eseri yaptım, klibimi çektikten sonra hakikaten çok duygulandım. Çok güzel tepkiler aldım. Farklı Türk devletlerinden sanatçılar istedi, okudular, verdik şarkımızı. Gönüllere hitap etti. Sizler nasıl az önce çok gurur duydum, onur duydum sizin. Çok güzel seslendirdiniz şiir olarak.
Efendim siz çok güzel seslendirmişsiniz ki yani yüreklere kadar işlemiş. Ben sadece bende uyandırdığı hissi aslında dinleyicilerimizle paylaştım. Sadece söylediğim oydu. Eminim onlar da dinlediklerinde aynı hisleri taşıyorlardır. Onlara tercüman oldum diyelim.
Yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim.
Sayın Erdoğmuş, asıl şunu çok merak ediyorum. Evet, pek çok bestekarımız, pek çok söz yazarımız var ama siz özellikle Türk dünyasına ithafen bir eser oluşturdunuz ve bununla çıkış yaptınız. Bunun amacından biraz bahsedebilir miyiz? Hangi duygularla bu eser ortaya çıktı?
Şimdi efendim, büyük bir milletiz. Yani Türk milleti tarihin derinliklerinden gelen köklü bir millet. Bilinen tarihi en az 10 bin yıl. Ve dünyanın her coğrafyasında atalarımız tabiri caizse atının nalının değdiği topraklar. Yani Balkanlar, Kafkaslar, Orta Doğu, Avrupa kapılarına kadar ün salmış ve dünyaya ün salmış. Adaletiyle, cesaretiyle büyük bir milletiz, köklü bir milletiz. Ve hiç ayırmamışız kendimizden. Hep bir olmuşuz, birlik içerisinde olmuşuz ve bu şekilde büyümüşüz. Fakat gelinen noktada dünyanın birçok yerinde, gerek Türk dünyasıyla gerek Müslüman ülkelerde tabii sıkıntılardan etkileniyoruz. Mazlum durumuna düşmüş durumdalar birçok yerde, dünyanın birçok yerinde. Dolayısıyla efendim bu birliği, büyük bir aile olduğumuzu, kardeşlik duygularını pekiştirmek amacıyla bu hislerle yazdım. Çevremizin de etkisi oldu. Yaşadığımız toplum, yaşadığımız şehir mutlaka etkiliyor. Fakat teknoloji çağı, artık biliyorsunuz internet çağında yaşıyoruz. Belki bundan 15-20 yıl önce dünyanın birçok yerinden haber alamıyorduk ama şimdi anında dünyanın hangi bölgesinde neler oluyor ondan da haberdar oluyoruz. Allah devletimize, milletimize, birliğimize, kardeşliğimize zeval vermesin, daim olsun. Hakikaten büyük bir milletiz. 16 devlet kurmuş bir milletiz. Kardeşliğe bugünlerde daha çok ihtiyacımız var. El ele vereceğiz. Hem ülke olarak hem ülke dışında yaşayan kardeşlerimiz olarak. Bir de bizim Sezin Hanım bir gönül coğrafyası deyimimiz var biliyorsunuz. Yani bizim Türk bayrağının gölgesi çok büyük malumunuz üzere. Bir de gönül coğrafyamız var. Dolayısıyla gerçekten büyük bir aileyiz. Allah kardeşliğimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü daim etsin diyorum.
Amin Sayın Erdoğmuş. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Söylediğiniz her bir cümle, her bir kelime inanın yüreklere dokunuyor. Bunu dinlediğimizde hissediyoruz. Sizinle sohbet ederken daha çok hissediyoruz. Bir de bestekar kimliğiniz aslında çok da önemli. Tabii ki sesinizin, yorumculuğunuzun ne kadar güzel olduğunun farkındayız ama biraz da son dakikalarımızda bu bestekar kimliğinizden de bahsetmek isteriz dinleyicilerimize. Çünkü beste yapmak işin çok farklı bir alanı, çok da zor bir alanı. Dolayısıyla hem bu marşları bestelemek, o duyguyu, o içtenliği hissetmek sanıyorum anlatımda çok daha farklı duyguları ön plana çıkartıyor.
Evet, teşekkür ederim. Ben ilk besteye başladığımda ben hem Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı hem Çukurova Üniversitesi Konservatuvarı'na devam ediyordum. Orada Uğur Türe isimli bir hocam vardı. Kulağı çınlasın. Dinliyorsa hocam da 85-90'ına maşallah dayamış. Allah uzun ömürler versin. Bir gün gittim hocama. Hocam ben beste yapıyorum dedim. İsmail Beyciğim okur musun lütfen bir tanesini? Okudum. Bir tane daha oku bakalım. Bir daha okudum. Dedi ki bu Allah'ın bir lütfu sana, ikramı.
Evet.
Ben bütün enstrümanları çalıyorum, çalabiliyorum, imalatını bile yapıyor hocam. Ama ben beste yapamıyorum dedi. Bu sana Allah'ın bir ikramı, bu bestelerini hayata geçir. Bu bestelerini hayata geçir. Onun teşvikiyle Uğur Türe hocama da buradan hürmetlerimi sunuyorum. Bu şekilde bestelerimizi hayata geçirmeye başladık. Devam da ediyoruz inşallah.
İnşallah devam edin. Çünkü bu bestelerin yenilerini bekliyoruz. Gerçekten i̇nşallah emeğinize, efendim, yüreğinize sağlık olsun. Öyleyse son cümlelerinizle madem ben de sözlerimi bitireyim. Doğu benim, batı benim, kuzey benim, güney benim. Hep kardeşiz, tek milletiz, ana yurdum Türkiye'm benim. Emeklerinize sağlık Sayın Erdoğmuş. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek dileğiyle efendim. Hoşçakalın.
Efendim çok çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tüm dinleyicilerinize selamlar,
çok
saygılar. Gönül dolusu muhabbetler. Var olun efendim.
Sevgili dinleyicilerimiz, Türk dünyasında dillerden düşmeyen Türk Milletiyiz adlı eserin sahibi, söz yazarı, bestekar, yorumcu İsmail Hakkı Erdoğmuş telefon hattımızdaydı. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Şimdi müzik aramız var.
Aşkın ömrü 3 yılmış, benimki uzun sürdü, ne beter hastalıkmış. Artık gönül bahçemde gonca güllerim açmaz. Hayırsızın biriymiş, talan etti beni haylaz. Doktor kalbime sevda battı, doktor yarimi eller aldı. Söyle sende çaresi var mı? Çabuk ol, çare bul, ölüyorum aşktan doktor. Doktor kalbime sevda battı, doktor yarimi eller aldı. Söyle sende çaresi var mı? Çabuk ol, çare bul, ölüyorum aşktan doktor.
Anladım iflah olmam, ben de böyle aşk varken. Hayat beni onarmaz, yürek yürek kanarken. Ne olursun ey doktor, bana bir ilaç yaz. Kalbim aşktan zehirli, bu halde hiç yaşanmaz o. Doktor, kalbime sevda battı. Doktor, yarimi eller aldı. Söyle, sende çaresi var mı? Çabuk ol, çare bul. Ölüyorum aşktan doktor. Doktor, kalbime sevda battı. Doktor, yarimi eller aldı. Söyle, sende çaresi var mı? Çabuk ol, çare bul. Ölüyorum aşktan doktor. Doktor, kalbime sevda battı. Doktor, yarimi eller aldı. Söyle, sende çaresi var mı? Çabuk ol, çare bul. Ölüyorum aşktan doktor.
Hayatın Sesleri devam ediyor. Sevgili dinleyicilerimiz, değerli hocamızı stüdyomuza aldık. Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyesi, aynı zamanda Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nilgün Bek hocamız bizlerle birlikte. Değerli hocam, hoş geldiniz.
Çok teşekkür ederim, hoş buldum.
Şimdi konumuz bugün topuk dikeni aslında. Eminim şimdi dinleyicilerimiz diyor, evet bende de var, bende de var. Hatta sevgili dinleyiciler, itiraf ediyorum, bende de var. Bilmiyorum adı topuk dikeni midir, onu şimdi ilerleyen dakikalarda değerli hocamdan öğreneceğim. Ama konumuza geçmeden önce bu podiatri kavramı üzerine çok az dinleyicilerimizi bilgilendirebilir miyiz değerli hocam? Hani hep böyle pediatriyle karıştırılır değil mi? Aradaki o harfi hani neyi değiştiriyor?
Elbette, teşekkür ederim. Şimdi podiatri kavramı aslında Latince podi, ayak kelimesinden geliyor. Podiatri bizim ülkemizde henüz yeni söylenmeye başlanan bir kelime. Ama uluslararası sağlık alanında, profesyoneller anlamında hem tıp fakültesinin bir uzmanlık alanı, yani tıbbı bitirdikten sonra 4 yıl yapılan bir uzmanlık podiatrik cerrahi. hem de 2 yıllık veya 4 yıllık lisans düzeyinde de podiatri eğitimleri var. Bizim ülkemizde yeni yeni başlıyor. Biz de üniversitemizde bunun öncülüğünü yaptık. Ayak sağlığı, ayağın kronik veya sonra edinilen problemlerinin tedavisine, sağaltılmasına ve idare edilmesine yönelik bir kavram aslında podiatri genel olarak. Ama doğru söylüyorsunuz, çok karışıyor. Hatta düzeltmek isteyen oluyor, yani pediatri mi hocam diye. Ama podiatri yerleşsin, halkımızda öğrensin. Çünkü artık yavaş yavaş büyük kentlerde podiatri merkezleri, ayak sağlığı merkezleri de açılmaya başlandı. Çünkü gerçekten çok yaygın bir sorun ayak sağlığı.
Ankara'da ilk mi, yoksa hani Hacettepe Üniversitesi'nden başka yerlerde de var mı?
Biz podiatri uygulama araştırma merkezi olarak merkezleri YÖK kararıyla açılıyor. Biz ilk açtık ama şimdi benim 2015'te açılmıştı merkezim. 2 yıldır bazı üniversitelerin 2 yıllık bölümleri podiatri açmaya başladı. Bizim halk arasında manikürcü, pedikürcü diyebildiğiniz insanların okullu olması ve biraz daha sağlık profesyonel anlamda yetişmesi amacıyla böyle 2 yıllık podiatri bölümleri açılmaya başlandı.
Peki hocam, o zaman ben yine hala topuk dikenine geçemedim konu olarak ama dediniz ya ayak sağlığı çok önemli diye. Biraz da dinleyicilerimize o konu hakkında bilgi verebilir miyiz? Hani biz ayaklarımıza, tamam, vücudumuzun her organına mutlaka değer veriyoruz. Rahatsızlandığımızda doktora gidiyoruz ama sanki ayak sağlığımızı biraz ihmal mi ediyoruz?
İhmal ediyoruz zaman zaman. Bir kesim, popülasyonun bir kesimi de çok fazla önemsiyor. Ben bu ikisini de ayırayım sizin için. Lütfen. Şimdi ayak sağlığı bizim için çok önemli. Neden? Büyümeyle beraber, ayağa kalkmayla beraber yerle temas eden ilk organ. Ve kemiksel gelişimi biz basmaya başladıktan sonra devam ediyor büyümekle beraber. Hayatımız boyunca yerdeki şoklar, yer zemin değişikleri, ayakkabılarımız, vücut ağırlıkları değişimlerimiz, yaşla eklemlerimizde olan değişimlerden tamamen etkilenen bir organ. O yüzden de önemli. Tabii burada bir sorun olduğu zaman da yukarı doğru diz, kalça, bel, işte boyun, hatta çene eklemine kadar etkileri gösterilmiş. O yüzden dizilimin temeli, hani inşaatın temeli gibi düşünürsek,
evet,
dizilimin temeli bozuk olursa üzerine sağlıklı bir vücut profili geliştirilemiyor. O yüzden de ayak sağlığımız çok önemsiyoruz. Tabii özellikle çocuk yaştayken problemlerin düzeltilmesi, hani kronik ve büyük problemlerin düzeltilmesi önemli. Bunları ihmal edip işte 20'li yaşlarda ta çocukken olan bir problemi düzeltmek için başvuran hastalarımız oluyor. Bunlar ihmal edilmiş hastalar. Bir de diğeri var dedim. Bir de çok fazla önemseyen bir yeni kuşak annelerimiz var biliyorsunuz. Bebek daha
pamuklara sarılıp sarmaya yani değil mi?
Bebek daha yürümeye başlamadan hocam bunun ayağı düz taban mı diye kucağına alıp gelen var. Hı. Yürüdü mü diyorum, hayır. Nereden biliyorsunuz? İşte öyle gözüküyor, biraz pofidik ayaklar. Biraz da fazla önemseniyor. Bu anlamda erken ayakkabıya geçiş, erken bastırma çabaları oluyor çocukları bir an önce ayağa kalksın diye. Bunların da biz biraz fazla erken müdahaleler olduğunu düşünüyoruz açıkçası.
O erken yaş dediğiniz tam hangi aylara tekabül ediyor? Çocuk kaç yaşında normalde yürümesi beklenir?
Normal motor gelişim olarak 12-14 aydan sonra sağlıklı bir çocuksa ayağa kalkmasını bekleriz. 7 yaşında, 7 aylıkken işte yürüteçlerle, hop hoplarla, zıp zıplarla bastırılmaya
gerek
çalışması
yok diyorsunuz,
ayak sağlığı açısından olumsuz.
Ya bu çok önemli bir nokta aslında, çünkü hani bir an önce yürüsün tamam da neden her şeyin bir zamanı var, bir ulaşacağı hani zarar göreceği durumlar var. Bence çok önemli. Tıpkı çocuk hani yattığında işte kafasının çevrilmesi bile ne kadar önemsiyoruz ki, işte ondan dedim ayak sağlığımızı çok önemsemiyoruz bazen
bir
diye.
Bir de bireysel olarak da fark eder. Yani sizin bebekliğinizle benim bebekliğimde de siz ne zaman hazır olursanız ayağa kalkarsanız ben belki 2 ay sonra kalkacağım.
Evet.
Belki kalça gelişimim geriden geliyor. Ailelerimiz biraz böyle bir yarış çabasıyla çocuklarını hemen hani belli bir seviyeye getirmek istiyorlar. Biz bundan da biraz aslında muzdaribiz sağlık profesyoneli olarak.
Hocam bir de kronik hastalardan bahsettiniz. Hani 2 bölümü ayıracağım bir kronik hastalar var. İşte küçükken olan bir rahatsızlığı hala fark etmeyip 20 yaşında düzeltmeye geliyorlar diye. Onlardan da bahsedebilir miyiz? Nelerdir bu kronik hastalıklar?
Mesela doğuştan olan bazı kemik açısal değişiklikleri olabiliyor. Kemiğin yokluğu olabiliyor. Bir kemik olmayabiliyor veya ayrı olması gereken 3 kemik birlikte birleşmiş olarak doğuyor bebek. Bunlar fark edilmiyor. Çocuğun ağrıları genellikle ihmal ediliyor. Mesela okul çağında bir takıma seçiliyor çocuk, basketbol takımına. Ayağı çok ağrı, bir film istiyoruz. 3 kemik blok halinde çekilmiş. Yani bazen tabii bunları yakalamak semptom vermiyorsa çok mümkün değil ama biraz gecikilebiliyor. Veya da en çok rastladığımız şey aşırı düz tabanlık. Yani çocuğun ayağı aşırı derecede, hani bu ayağın arkı vardır bir böyle yere basmayan kubbesi.
Evet, evet.
Orası hiç yok. Orada nasır oluşmuş örneğin ve bu kişi işte ağrımaya veya oradaki şişmeye başladığı zaman artık başvuruyor. O zaman geç oluyor. Biz genellikle bunları 6-7 yaş civarı müdahale etmek istiyoruz. Yani dinleyicilerimiz açısından da hani önemli bir bilgi olsun. Çok da geç, 14 yaş biraz geç oluyor bunları tedavi edebilmek için. Yani ilerlemiş düz tabanlıklar bizim en çok karşılaştığımız çocuk sorunu.
Nasıl fark edecek aileler?
Aslında çok yürüyüşten çok rahat anlaşılabilir. Basış bozuklukları, yani normalde ayağımız şöyle bir 10-15 derece kadar dışa açıklıkta yürürüz biz. Çok fazla dışarı açılması, böyle ördekvari, paytak yürünmesi. Bu ark kubbenin olduğu bölgede nasırlaşma, kızarma, topuğumuzdaki gibi deri kalınlaşması olduğu çocuğun oraya bastığını gösterir. Aslında bu çocuklar motor anlamda da çabuk yorulur. Çok sportif aktiviteler, danslarda başarılı değildir. Ayak tabanları ağrır, baldırları ağrır bu çocukların. Aileler bazen işte hareket etmek
ağrır,
istemiyor.
Geçer.
Aman büyüme ağrısı, işte aman şımarıyor falan gibi algılayabiliyor.
Evet, evet.
Bu uzayan ve zarar gören yapılar oluyor bu uzun sürdükçe. Yani böyle çocuk devam ettikçe hayatına. Tabii çağımızın bir sorunu obez biliyorsunuz çocuklar.
Evet.
Vücut ağırlığındaki her kiloda bu yükselemeyen ayağın kubbesinde bir sorun olarak üzerine biniyor ve bu sorun artarak geliyor.
O zaman velilerimize şunu mu söylemeliyiz, anne babalara ağrı söylüyorsa eğer bir çocuk ayağında ağrı olduğunu, bunu hani şımarıklığına vermeyip muhakkak bir uzmana bu konuda en azından film çekilme ya da bilmiyorum nasıl süreç işliyor, o sürece dahil olmaları gerektiği
konusunda. Yani tabii hani her ağrıyı da bu kadar önemsemeyelim ama şöyle, çocuklar genellikle ağrısı yokken ağrım var demez. Hatta biz bazen çocuğum hastasın azıcık bir yat falan deriz biliyorsunuz. Onlar zıplar hoplar.
Evet, evet.
Çocuğun ayağı ağrıyorsa, bir aktiviteye katılmak istemiyorsa bunu bir araştırmakta yarar var. Yoksa içimiz rahat eder. Bir şey yok deriz ama atlanmasından daha iyidir.
Evet. Çok değerli bilgileriniz için eksik olmayın hocam. Çünkü hepimiz yapıyoruz hani günlük hayatta. Aman ne olacak, çocuktur, ağrır ağrır. Evet. Koşmuştur, yürümüştür, evet. Yorulmuştur, geçer diyoruz ama dikkat etmek lazım. Topuk dikenine gelirsek çocuklarda gözüküyor mu topuk dikeni?
Şimdi biraz önceki düz tabanlıkla bağlayarak anlatayım. Müsaade ederseniz. Şimdi topuk dikeninin en önemli nedenlerinden bir tanesi ayağın bu kubbesinin çökmesi. Biz bunu halk arasında düz tabanlık diyoruz. Latince'de pes planus diyoruz. Veya İngilizce'de flat foot diyoruz. Yani hepsi benzer terimler. En çok nedenler arasında bu yatıyor. Çocukluk çağında çok fazla görmüyoruz. Çünkü çocuklarda demin dedim ya, büyürken daha kemiksel büyümemiz tam maturasyonu tamamlamamış oluyor. Yani bizim 18 yaş ergenlikle beraber kemik büyümemiz tamamlanıyor. O zamana kadar çok fazla görmüyoruz. Bu böyle bale gibi, jimnastik gibi çok ekstrem spor yapan kişilerde biraz fazla yüklendiği için olabiliyor. Hı hı. Ama bizim topu diken için popülasyonumuz daha çok şöyle tanımlanabilir. 35-45 yaş, vücut ağırlığı fazla, fiziksel aktivite yapmayan bayan hastalarımız en çok. Hmm. Bunların bir yatkınlık paterni de olabiliyor. Hani böyle kronik doku hastalıklarına yatkınlık. Ama çocuklarda o kadar sık görmüyoruz. Diğer nedenlerine bakarsak vücut ağırlığındaki artışlar, vücut yağındaki artışlar. Çünkü bilimsel yayınlar diyor ki topuk dikeni bir sonuç. Bir neden değil. Hı hı. Bir şeylerin sonucunda oluyor. Bizim en çok bildiğimiz neden plantar fasit denen bir doku var. Bu kas değil, eklem değil, kemik değil. Bir konnektif doku. Böyle bir yapı. Yani bir ağ gibi bir yapı. Bu yapının fazla gerilmesi, fazla kısalması, fazla yüklenmesi topuğun o yapıştığı yerden çekilmesine ve orada bir kanama ile beraber bir diken oluşmasına neden oluyor. Aslında topuk dikeni bir sonuç. Yani plantar fasitin, vücut ağırlığındaki artışın, arktaki çökmenin yarattığı mekanik değişikliklerin bir sonucu olarak, vücudun bir reaksiyonu olarak ortaya çıkıyor aslında. Hmm. Bir sonuç. O yüzden de bu faktörün her biri o hasta için varsa onları tek tek araştırılarak nedeni bulunarak tedavi edilmeli. Yoksa biz çok görüyoruz halk arasında topuk dikenini işte kırdırdım, enjeksiyon yaptım gibi. Sonucu tedavi etmek aslında genelde bir fayda vermiyor. Çünkü etiyolojiyi, yani nedeni tedavi etmek önemli. Burada nedeni araştırmak, bulmak ve onu tedavi etmek doğru bir sonuca ulaşmak açısından en iyisi.
Peki neden oluyor? Yani plantar fasiyde varan süreçte ne yapıyoruz da ayağımızı o hale getirebiliyoruz?
Şimdi aslında böyle bir günde olan bir süreç değil bu. Tabii. Enflamasyon dediğimiz bir şey var. Yani vücudun yumuşak dokularının böyle iltihabi reaksiyonu gibi ısılı, yangılı, böyle doku değişikliklerine yol açan bir süreç bu. Bu genellikle örneğin aniden spora başladınız. Aniden işte koşmaya başladınız yüksek doz ya da bir koşu bandında başladınız. Veya koşu bandında zaten koşuyordunuz, ayakkabı değiştirdiniz. Hmm. Veya bu süreç içerisinde aniden işte gebe kaldığınızda 15 kilo aldınız. Veya da masa başında çalışıyordunuz da alana çalışmaya çıktınız. Yumuşak zeminde çalışıyordunuz, birden sert bir zeminde yürümeye başladınız. İşte bir AVM'de çalışmaya başladığınız gibi. Hayatımızdaki değişiklikler buna neden olabiliyor. Yine demin söylediğim gibi vücut ağırlığındaki değişiklikler çok etkili olabiliyor. Ayakta zaten buna zemin hazırlayacak bazı faktörlerin var olması. Düz taban gibi, işte bazı dokuların fazla gerilmesi, bazı dokuların kısa olması gibi. Kaslarımızın kişiden kişiye değişen boyutları vardır.
Evet.
Bunlar da bazı, yani niye bazılarında oluyor bazılarında olmuyor açıklayabilir. Bunların her biri hazırlayıcı neden olabiliyor. Bu nedenlerin sonunda birkaç bir kişi de bir araya gelirse, yani zaten ayağınızda birazcık düz tabanınız vardı. Biraz da işte gebelikten sonra kilo aldınız. Bir de ben hadi bu kiloları vereyim diye spinning'e başladınız. O zaman geliyorsunuz 2 hafta sonra plantar fasiyet
diye.
Aynen öyle oluyor. Biz günlük hayatta ayakkabı değişikliklerinin de buna etkili olduğunu görüyoruz çok
evet
fazla.
Evet hocam, sözünüzü kestim. Hani programın başında bende de var derken onu kastetmiştim. Hı-hı. Aynısını hani ben bizzat yaşadığım için dinleyicilerimize anlatmak da kolay geliyor bana. Çok rahat bir ayakkabı, hani yaz dönemiydi. Hı-hı. Spor ayakkabıyı rahatlıkla kullanıyordum. Sonra işte yaz dönemi bitti diyelim, iş dönemi başladı. Spor ayakkabıdan normal ayakkabıya geçtiğim anda onu hissetmeye başladım, ayağımda ağrı. Hani bunun bir sebebi olmalıydı ve demek ki sebebi plantar fasit. Evet, sonradan öğrendim.
Şöyle, aslında ayakkabı değişiklikleri de bir uygulama, mesela bir tabanlık nasıl biyomekanik olarak değiştirebiliyorsa sizin diziliminizi, ayakkabı da aynı şekilde. Çok kötü ayakkabılar var. Yani tabanı yere basmayan, destek yüzeyi yetersiz, hastanın ayağına zarar verebilecek nitelikte ayakkabılar var. Hani burada modern ayakkabı, topuklu ayakkabı demiyorum. Hmm. Spor ayakkabı aldığınız zaman bile kötü ayakkabılar var. Hastalarımızdan görüyoruz. Bir de ne yazık ki bizim bu demin söylediğim işte 35-45 yaş popülasyon, bayan popülasyonumuzun giydiği bir ayakkabı tipi var. Burada değinmeden geçemeyeceğim. Hastanın ayağına bakıyorsunuz 5 santim genişliği. Yani tarak genişliği 5 santim. Ayakkabı bakıyorsunuz 2,5 santim.
Onun içine girmeye çalışıyor
evet,
ayak.
Evet, böyle anne ayakkabısı denen bir ayakkabı var. Daracık bir tabanı var. Etrafı babet gibi yumuşak. Şöyle hafif bir dolgu topuğu var. Bunun içerisinde ayak stabil olmadığı için işte sağa sola devriliyor. Bu yapılar normalden fazla geriliyor. Bu kişiler yüksek ağırlıklı kişiler.
Evet.
İşte pazara bile bununla gidiyorlar. Hastalarımıza da söylüyoruz. Diyoruz ki bakın bunun yerine şöyle bir ayakkabı giyiyor ki ben şimdi koca kadınım, spor ayakkabımı giyeceğim. Öyle bir ön yargı var bizde. Daha ayağımıza uygun ayakkabı almalıyız aslında. Yani ayağımız genişse ayakkabı da geniş olmalı. Tabii bu hani işte stilettolar, 2 saat giydiğimiz gece ayakkabılarından bahsetmiyorum. Hepimiz giyiyoruz elbette. Şimdi ben giymiyorum desem yalan olur. Ama hani hayatımızın çoğunu çalışırken, vücut ağırlığımız üzerindeyken, hı hı, en azından şokları absorbe eden, tabanı geniş, ayağımıza biraz daha uygun, ayakkabılar seçmek biraz bunu azaltacaktır diye düşünüyorum.
Hatta duymuştum ama tabii lütfen siz beni doğrulayın ya da yanlışım varsa düzeltin. Hatta bir miktar topuğun olması da gerektiği, hani tamamen böyle düz bir ayakkabı yerine biraz topuk olursa daha iyi olur dendiğini doktorlarımızdan duymuştum. Bilmiyorum doğru mu?
Şimdi şöyle, bizim arka grup baldır kasımızı oluşturan böyle büyük kaslar var. Bu kasların yani baldırı kat edip ayak tabanına yapıştırdığını düşünürsek 90 dereceye geldiğinde bunlar biraz fazla geriliyor. Bizim halkımızda işte bacak ağrısı, huzursuz bacak sendromu, gece kalkıyorum bacaklarımı ovuyorum diyen hastamız çok fazla. Bunu düz giydiği zaman, babet gibi ayakkabılar giydiği zaman biraz bu gerildiği için akşam ağrı yol açıyor. Ama bunun normalde uzun olması gerekir. İşte demin söyledim ya, popülasyonda kasların kısalığı fark ettiği için böyle 2 santim, 2,5 santim topuk biraz bu kasları gevşetiyor ve günlük hayatta daha rahat ediyor. Ayakkabıyı çıkarıp uzattığımızda baldır ağrımızı engelliyor. Ama biz normalde spor yapıyor ve bu kasları geriyor olsak zaten düz ayakkabı giyince de ağrımaz. Ama yanlış bir bilgi değil. Yani yine de biraz 2,5 santim, özellikle hemşire diyelim hastamız, çok ayakta, bütün gün serviste koşturuyor. Dümdüz bir ayakkabı biraz baldır gerilimini arttıracağı için ağrıyı zemin hazırlayabilir. Zaten standart hemşire şeyleri, terlikleri 2-2,5 santim topukludur genellikle. İşte postacı ayakta dolaşıyor veya kurye. Bu kişilerin biraz böyle bir 2 santim giymesi, hani gün sonundaki ağrıyı rahatlatmak açısından iyi. Çünkü spor yapma alışkanlığımız yok maalesef, biliyorsunuz.
Evet. Ne yazık böyle ki. Peki ne yaptık ettik ama bir şekilde plantar fasit oldu ayağımız. O topuk dikenine giden süreç nasıl işliyor? O plantar fasitten sonra hani bunun çözüm yolu var mıdır? İş işten geçtikten sonra şimdi onu soralım doktorumuza.
Şimdi plantar fasit, önce hasta nasıl anlıyor plantar fasit olduğunu söyleyeyim. Bu ayağın tam topuğun önünden parmaklara kadar olan kısımda yerleşmiş bu fasia. Burada böyle hastalarımız yırtılma hissi, böyle işte kopuyormuş hissi gibi hisler tanımlarlar. Ve özellikle sabah yataktan kalkınca ilk adımları.
Evet.
İlk adımı sanki böyle işte hocam yerde çivi mi vardı, çivi mi vardı, ona mı bastım anlamadım falan gibi hisleri var. Çünkü gece enflamatuar süreçler artar. Ve ilk adımlarda genellikle hastamızın ağrısı olur. Yani plantar fasit olduğunu hastalar buradan anlayabilir.
Evet.
Tabanda yırtılma hissi, sabah ilk ağrı. Sonra o gün içerisinde yavaş yavaş azalır ama akşam yine böyle yangın şeklinde, bir zonklama şeklinde devam eder.
Evet.
Özellikle sert zeminlerde, terliksiz bastığında, ayakkabısız bastığında bunu hisseder.
Evet.
Ancak şunu söylemeliyim, her plantar fasit topuk dikeniyle sonuçlanmaz. Yani bazen hastanın kısa bir sürede bir değişimine bağlı olarak geliştiyse bu enflamatuar süreç aynen grip gibi, nezle gibi olur geçer. Ama tekrarlama olasılığı da var. Bu mekanik değişikliği yaratacak süreç devam ederse o zaman işte bu yavaş yavaş oradan plantar fasit çektikçe orada kemik bir çıkıntı, kanama odağı oluşturup oluşabiliyor. Şimdi bu oluştuktan sonra yani plantar fasitteyken tedavi edilebiliyor aslında. Tedavilerimiz fizyoterapi uygulamaları, işte ilaç uygulamaları, anti-enflamatuar ilaç uygulamaları, bazı modaliteler işte uzmanlar tarafından uygulanan yapılabiliyor. Plantar fasit topuk dikene dönüşse de tedavi benzer. Ancak burada bu sefer bu oluşan dikenin yere batmasını veya topuk yapılarına, yumuşak dokular var, onlara batmasını önlemek üzere bazı tabanlık uygulamaları kullanılabiliyor. En çok hastaların yarar gördüğü uygulamalardan bahsediyorum. Ve bantlama uygulamaları. Yani tabandaki bu plantar fasitin gerilimini azaltacak bantlama uygulamanın etkili olduğunu literatürde söylüyor. Burada müsaade ederseniz ben genel yanlış bir kanıya da değinmek istiyorum. Hastalarımız biliyorsunuz internet çağındayız, bilgi çağında.
Evet.
Hastalarımıza örneğin plantar fasit tanısı koyunca hemen internetten yazıyor ve bir bakıyor tedavisine. Bazen bir tedavide bir algoritma vardır. Yani önce şununla başlarız, işe yaramıyorsa şununla başlarız, sonra şunu yaparız gibi. Yani
hafiften ağrı doğru geçen bir süreç
olmalı. Yani
olmadı.
Daha konservatiften mesela cerrahiye doğru, ilaçsızdan ilaçlıya doğru gibi. Hastalarımız burada en son yapılacak şeyi ilk önce yaptırıp gelebiliyor bazen. Mesela hemen enjeksiyon yaptırıp gelebiliyor daha akut fazlayken. Veya ne bileyim ESVT diye bir uygulama var, taş kırma sistemi. Böbrek taşlarını kırmak için kullanılıyor. Topukta da yapılabiliyor bu. Biz bunu artık hani hiçbir şekilde tedavi olmuyorsa hasta son çare olarak öneriyoruz. Bu uygulamanın her biri ağrılı ve yanıt gelir olan şeyler. Biz isteriz ki hastamız bunlara gerek kalmadan iyileşsin aslında.
Evet.
Bazen bu internet çılgınlığı böyle bir şey yol açabiliyor. Yani bu algoritmayı bizim tasarrufumuzdan alıp hasta nereye? Bir de çünkü piyasada böyle bir şey var. Hani ben gidip yaptırmak istiyorum dediğinde
hayır
bu etik değil demiyorlar. Yapılabiliyor. Benim hani ricam buna maruz kalan hastalardan, bu işin uzmanı profesyonellere başvururlarsa onlar zaten hata yapmayacaktır. Doğru algoritmayı gösterecektir. Bir de kendileri de hemen en son çare gibi bakmayıp biraz da emek verip işte egzersiz yapıp uygun ayakkabıyı seçip o egzersizi düzenli yapıp, çünkü biz bir egzersiz programı verdiğimizde 8 hafta uygulansın isteriz. sonuçlarını görebilmek
için. Ama biz
için.
Bir hafta yapar sıkılır bırakırız.
Benim bir hastam var. Belki dinliyordur. Sevda Hanım adını da söyleyeyim. Diyor ki hocam egzersizleri ben çok iyi oluyorum. Tabanlı kullanınca ama işte yapmıyorum. Neden geldiniz? Neden? Çünkü ağırlarım var. Yapın iyi geliyorsun. İşte uğraşamıyorum. Böyle bir profilimizde var. Yani biz evet, istiyoruz tabii. ki bir sihirli değnek olsun. Onu iyileştirsin. Öyle değil. Bir de ayaktan başlayarak diğer sorunlar mesela bel problemlerine kadar gittiği için sorun küçükken halletmek. Yani aslında söylediğim şeyleri kısaca özetlersem uygun ayakkabı, tabanlık, verilen egzersiz. Bunlarla veya bantlamayla çözülebilecek bir şeyi büyütmeden ve üst eklemlere yansıtmadan halledebilmek herkes için iyi olur. Bir de maliyet açısından tedavi maliyeti açısından da bunlar daha ucuz şeyler. Yani bir tabanlık, ne bileyim ayakkabınızı ona göre seçmek, evde yapacağınız egzersiz. Bunlar aslında daha kolay uygulamalar.
Evet. Hocam hani egzersizden bahsettik. Evet. Böyle birkaç cümleyle anlatabilir miyiz neler yapabilirler? Belki şu anda bizi dinleyen evet. sevgili dinleyicilerimizde de aynı sorun vardır. Hemen evde yapayım başlayayım evet. diye düşünebilirler.
Böyle anahtar niteliğinde 3-5 şey söyleyebilirim. Lütfen. Bu enflamasyonlu bir süreç olduğu için genellikle soğuk iyi gelir. Bizim hastalarımız sıcağı sever. Ama soğuk iyi gelir. Bizim hastalarımız standart önerdiğimiz buzlu pet şişe yuvarlama var. Hastamız küçük pet şişeden 2 tane içine su doldurup buzluğa koyacak. Ayaktayken üzerine hafif ağırlık vererek bunu yuvarlaması orada bir germe etkisi ve soğuktan dolayı ağrının azaltılması etkisi yaratıyor. Bu olabilir. Baldır kaslarını ve taban kaslarını germek her zaman çok işe yarar. Yani bunun germe pozisyonları var. İnternette de vardır bunlar gibi resimler. Hı hı. Arka grup kasları ve tabandaki bu plantar fasya germek her zaman işe yarar. 2 tane germe egzersizi. Onun dışında bu ilk başta söylediğim bu fasya dediğimiz şey kas değil. Hı hı. Bunu yükseltecek bazı kaslar var. Ayak kubbemizi geri yükseltecek. Ayağın içinde küçük kaslar var ve uzayan büyük kaslar var. Bu kaslara yönelik kuvvetlendirme egzersizleri çok işe yarar. En basiti mesela yere işte misket vardı ya çocukların oynadıkları.
Evet.
Onlardan atıp ayakla toplamaya çalışmak. Ayak tabanıyla kalemi tutmaya çalışmak gibi. Bir toplama egzersizleri veya havlu veya çarşafı buruşturmaya çalışmak gibi. Toplama egzersizleri ayağın tabanındaki kasların bir kısmını kuvvetlendirebiliyor. Tabii daha spesifik egzersizler var ama hani görüntüsüz anlatmak
yok,
da bunlar
kolay değil. Yok ama bu anlattıklarınız bence evde rahatlıkla uygulanabilecek. Hatta böyle oturup televizyon izlerken, radyo Kesinlikle. Dinlerken bile uygulanabilecek egzersizler bence çok faydası olmuştur bu söylediklerinizin dinleyicilerimize de.
Evet.
Ve tabii süreyi de yani uzun süreli yapmaları gerektiğini de söyleyelim hocam. Hani hemen bugün yaptım yarına düzeldi diye
yani
bir şey olmuyordur.
Kasların kuvvetlenebilmesi ve gerilime cevap verebilmesi için biraz süreye ihtiyaçları var. Hı hı. Yani bunları biz lastik gibi gerdiğimizde bırakınca eski haline geliyor. Hı hı. Kasların kuvvetlenebilmesi için 6-8 hafta ihtiyaç vardır ve gerdiğimiz kasların uzayabilmesi için. Yani biz konservatif tedaviden sonuç almak için bir 8 hafta bekleriz.
En az 2 ay.
Evet, bekleriz sonra gelin deriz hastaya. Hastalarımız daha acele olsun istiyorlar.
Hemen
böyle
istiyorlar
olmuyor.
Ama
böyle
olmuyor. Hatta hani kendimden yine biliyorum diyeceğim. Ha. 1 yıl 2 yıla kadar varan bir süreç de oluyor. Ama o 2 yıllık bir süreci tabii ağrılı geçirmektense bu 2 ayda hemen o yapılan egzersizlerle o süreyi kısaltmak böylelikle mümkün. Değerli hocam çok teşekkür ediyoruz.
Rica ederim.
Verdiğiniz bilgiler için gerçekten çok iyi geldi. Hani ben kendi adıma da çok kıymetli bilgiler edindim. Eminim dinleyicilerimiz de benimle aynı fikirdedirler. Aslında evde yapabileceğimiz çok kolay egzersizlerle ve hatta günlük yaşamda kendimizi rahatlatmak için yapacağımız ve seçeceğimiz ayakkabılarla belki bu hastalığa hiç yakalanmadan hayatımızı sürdürebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz.
Çok ağzınıza, teşekkür ediyorum. Ben de umarım yararlı olmuştur.
Mutlaka
Beni
hocam.
Davet ettiğiniz için de ayrıca teşekkürler.
Biz teşekkür ederiz. Eksik olmayın. Sevgili dinleyicilerimiz, Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi öğretim üyesi ve Podiatri Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Nilgün Bek hocamız bizimle birlikteydi. Verdiği bilgiler için kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Topuk dikenini özellikle konuştuk bugün. Şimdi müzik aramız var. Hemen sonrasında yayınımız sürecek.
Senden ayrı geçen günler, ha bugün hayalim biter. Senden ayrı geçen günler, ha bugün hayalim biter. Omzumda bunca yük varken, omzumda bunca yük varken, biri iner, biri biner, biri iner, biri biner. Sen elbette.
saçlarıma bilmiyor musun? Havadasın oralarda üşüyor musun? Kar yağıyor saçlarıma bilmiyor musun?
Yaşayan Türküler.
Halk arasında Zahidem adıyla ün yapan türkünün şairi Aşık Arap Mustafa 1901 yılında Çiçek Dağı'na bağlı Orta Hacı Ahmetli köyünde dünyaya gelmiştir. Babasını ve annesini çok küçük yaşlarda yitirmiştir. İlk önce bir akrabasının himayesinde, daha sonraları da onun bunun yanında büyüdü. Arap Mustafa'nın babası düğünlerde, toplantılarda koca oyuna adı verilen oyunda Arap rolünü üstlenirdi. Bu nedenle Mustafa'ya da Arap lakabı takılmıştır. Kimsesiz kalan Arap Mustafa, 10 yaşına gelince Yukarı Ahmetli köyünden, Hacı Bürozadelerden Mehmet'e çiftçi durdu. Zaman içinde çalışkan, baba yiğit, giyimine özen gösteren, yakışıklı bir delikanlı olan Arap Mustafa, ağasının yeni yetişen kızı Zahide'ye gönlünü kaptırdı. Fakir ve kimsesiz olduğundan bu sırrını bir türlü açığa vuramadı. 20'sinde askere giden Mustafa'nın aklı, deliler gibi sevdiği Zahide'de kalmıştı. Köydeki dostlarına mektuplar göndererek Zahide'den haber almaya çalışan Arap Mustafa, Zahide'nin başka biriyle evlendirildiğini ve düğününün de bir hafta sonra olacağını duyunca üzüntüsünü şu içli mısralara dökmüştür. Türküyü Neşet Ertaş plağa okuyup tanıtmıştır. Zahidem kurbanım, ne olacak halım? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden geçenden haber sorarım. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Ayla doğar da günle aşar. Zahidemi görenin tebdili şaşar. İyinin kaderi kötüye düşer. Diken arasında kalmış gül gibi. ezeli de deli gönül hezeli. Çiçek dağı döktüm ola gazeli. Dolaştım alemi gurbet gezeli. Bulamadım Zahidem'den güzeli. Zahidem, kurbanım, kurtar bu dardan. Baban anlamadı bizim bu haldan. Kekiline sürmüş kokulu yağdan. Derdin beni deli ediyor Zahidem.
Zahide kurbanım of, ne olacak halim? Gene bir laf duydum, kırıldı belim. Yine bir laf duydum, kırıldı belim. Gelenden gidenden of, haber sorarım. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Zahidem bu hafta oluyor gelin. Ezeli de deli deli gönlüm ezeli. Çiçek dağda döktüm ola gazeli. Çiçek dağda döktüm mola gazeli. Dolaştım alemi oy kurbet gezeli. Bulamadım zahir demden güzeli. Bulamadım zahir demden güzeli. Ellerinden of esirim esir. Zahide kurbanım hep bende kusur. Zahide kurbanım hep bende kusur. Eğer anan seni bana verirse nemize yetmiyor el kadar hasır. Nemize yetmiyor el kadar. Thank you.
yaşayan türküler. Sevgili dinleyicilerimiz, Yaşayan Türküler köşemizle sizlerle birlikteydik ve böylelikle programımızın da sonuna geldik. Program yapımcılarımız Şule Özçakır ve Mustafa Çamlıca, mikrofonda ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında canlı yayında birlikte oluncaya dek şimdilik hoşça kalın diyoruz. Hayatın sesleri.